Ayrım 9.
Montelieu içini çekerken elçilik konutundaki duvar saatinin biri vurmadan önce tozlu boğazını güzelce temizleyişini duydu. Rusya artık arkasında kalmıştı. Berlin'de karın pençesindeydi ama burada Rusya'daki asık suratlı, her yönden körüklenen çaresizliğin yerini hiç de daha az keyif kaçırıcı olmayan kötü bir rahatlık almıştı. Ortalıkta sıkıntı ve bekleyişin gölgesi dolaşıyordu. Elçiliğin gri yeşil lamba ışığında yeni Atilla'nın en son yorumlarını, aylardır Almanya servisinin müzekkerelerini ve siyasal yorumlar yayınlarının sütunlarını kirleten, harelendiren ölçülü, ön tahminlerin değerli bir özetini dalgın dalgın dinledi. Bütün bir ulusu sarmış olan bu siyasal şeytanlığın sonunda bütün Avrupa'yı bir kan gölüne çevirici artık gerçekten böylesine gün gibi ortada mıydı? Durdurulması olanaksız görünüyordu. Ama bir umut vardı. Atilla doğuya yönelebilir, korkup gerilemiş olan Avrupa'yı barış içinde ufalanmaya bırakabilirdi. Avrupa'nın bilinç altında dolaşan iki kare melek birbirleriyle kapışır da birbirlerini yok ederlerse. Böyle bir şey gerçekten olabilirdi. Genç ataşe yavaşça, "Tek umut bu efendim," demişti. Bunu hem de tuhaf bir hazla söylemişti. Çağdaş insanın klasikleşmiş ennüisinin, can sıkıntısının tek çaresi toptan yok etme umudu, insan zihninin belli bir noktası için öylesine tatlı bir umut ki. "Tek umut," diye yineledi. "Aşırı görüşler," diye düşündü Montelieu, kaşlarını çatarak. Ona bunlardan sakınması öğretilmişti. Düşünce yönünden hiçbir şeye bağlanmadan yaşamak onun ikinci doğası olmuştu. O gece büyükelçi bir görevle oradan ayrılmış olduğu için genç diplomat ona biraz abartılıca bir akşam yemeği yedirip yemekten sonra kabare izlemek üzere şık bir gece kulübü olan Tanzvest'e götürdü. Duvarları mavi damasko ile kaplı, mumlarla aydınlatılmış mahzenler, Fox Macabre Toten Tanzo'ya tempo tutan, deniz gergedanı suratlı iri yarı Hünsa'yı aydınlatan beyaz ışıkların çapı dışında ateş böceği gibi parlayan yüzlerce sigara ateşiyle doluydu. Zenci saksafoncuların boncuk boncuk terleriyle sırılsıklam olan nakarat çılgınca bir bitiş müziğiyle sürüyordu. Berlin, ölümdür senin dansçın. Berlin, pisliği eşelemekten zevk alırsın. Dur, bırak artık bunu, düşün biraz. Dans rezilliği üzerinden atamaz. Boksunu da, cazını da, foksunu da. Barut fıçısı üzerinde yapıyorsun çünkü. Öğleden sonraki düşüncelerden sonra bu sözler çok güzel bir yorum oluşturuyordu. Söylenen şarkının gözü dönmüş rahatlığının öfkesinin altında daha eski bir fısıltının hafif hafif sürdüğünü duyar gibi oldu. Belki Tacitus'tan bölümlerdi. Yoksa Valhalla yolunda ölüme adanmış savaşçılar mı? Simli kumaşlara, kağıt şeritlere karşın ortalıkta gene de ağır bir mezbaha kokusu vardı. Montelieu düşünceli, beyaz püro dumanlarının arasına oturarak Black Bottom dansının solucansı kaba hareketlerini izlemeye başladı. Şarkının sözleri zihninde yankılanıp duruyordu. Dans edenler açılır, ışıklar sarı ve yeşilden menekler rengine dönüşürken kafasından "İstediğiniz kadar dans edin, utancı kanınızdan silkeleyip atamazsınız." sözleri geçti. Sonra birden doğrularak "Aman Tanrım," dedi. Mahzenin uzak bir köşesinde tanıdık bir yüz gözüne ilişmişti. Nesim'in yüzü. Fıraklı, yaşlı adamların arasında bir masada oturuyor, ince bir yaprak sigarası içerek arada sırada başını sallıyordu. Kabareyle pek az ilgiliydiler. Masaya kocaman bir şampanya şişesi dikilmişti. İşarete güvenilmeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden Montelieu garsonla bir kart gönderip garsonun kendisini işaret eden parmağını Nesim'in izlediğini görene kadar bekledikten sonra gülümseyerek elini kaldırdı. İkisi de ayağa kalktılar, yüzünde o sıcak utangaç gülümsemesiyle hemen masaya gelen Nesim'in ağzından alışılmış şaşkınlık ve sevinç haykırışları döküldü. Bir iş için iki günlüğüne Berlin'deymiş, öyle dedi, yavaşça. Tungsten pazarlamak için diye ekledi. Ertesi sabah erkenden uçakla Mısır'a dönüyordu. Montelieu onu ev sahibiyle tanıştırıp birkaç dakika masalarında oturmaya razı etti. Bu benim için öylesine ayrı bir sevinç ki, hele şimdi. Ama Nesim yakında çıkacak atama ile ilgili söylentiyi duymuştu. Henüz kesinleşmediğini biliyorum ama haber gene de kulağımıza geldi. Percy Ward'dan sızdığını söylememe bilmem gerek var mı? Bunca zaman sonra ne kadar sevindiğimizi tahmin edemezsin. Bir süre konuştular. Nesim, Montolive'in sorularını gülümseyerek yanıtladı. Ama önceleri Leyla'nın adı hiç geçmedi. Bir süre sonra Nesim'in yüzünde tuhaf bir anlam belirdi. Temiz yürekli şeytanlık gibi bir şey. Hafifçe duraksayarak, ''Sana küçük bir sır açayım. Galiba evleniyorum.'' dedi. Geriye kaykılıp yaprak sigarasını yavaş yavaş içine çekti. Montolive onu kutlarken içinden geçen hafif kaygıyı, yerinmeyi gizleyememişti. Bir dostun evliliği insanı her zaman kaygılandırır. Çünkü yeni bir ev düzeninin kendisini dostundan ayırabilme tehlikesi vardır. Kuşkularını yatıştırmaya çabalayarak, ''Bu gerçekten de çok iyi haber.'' diye coşkuyla yineledi. Leyla'nın adını ancak o zaman ağzına alabildi. Leyla çok sevinecek. Nesim ona uzun kirpiklerinin altından yukarıya doğru kısa bir bakış yönelttikten sonra başını çevirdi. Orası pek belli değil henüz. Montelieu nazikçe sorarmış gibi baktı. Nesim büyük bir soğukkanlılıkla açıkladı. Söz konusu kız her şeyden önce bir Yahudi. Kıptilerin saçma bir Yahudi ürküsü olduğunu bilirsin. Hatta şöyle bir atasözümüz bile vardır. Yahudi bir tilkinin bağına girmesine izin verirsen canını zor kurtarırsın. Biliyorum dedi Montolive. Ama kuşkusuz Hosnaniler. Sonra sosyeteden biri değil, üstelik boşanmış. Nesim gittikçe artan bir soğukkanlılıkla bu etkenleri birer birer saydı. Yaprak sigarasını söndürdükten sonra Montelieu'ye kaçamak bir bakış daha yöneltti. Ama onu seviyorsan, dedi arkadaşı sakince. İşte bu soru üzerine Nesim'in yüzünde kendini hafifser gibi küçük, çirkin bir gülümsemenin belirmesi çok şaşırtıcıydı. Çenesini koluna sürtmüş, ağır, düşünceli bir sesle sanki kendi kendine aşk demişti. Evet öyle varsayalım. Ama hemen ayağa fırlayıp geriye dönerek uzakça bir masada oturan arkadaşlarına doğru baktı. Gitmeliyim. Lütfen bu konu aramızda kesinlikle bir sır olarak kalsın, olur mu? Montelieu yeni atandığı yere gitmeden önce onunla İngiltere'de buluşabilme olanakları üzerine konuştular. Nesim kesin bir şey söyleyemiyordu. Ne zaman, nerede olacağı belli değildi. Bakalım olaylar ne gösterecekti. Ama tam o sırada Montelieu'nin ev sahibi vestiyerden geri dönmüştü. Böylece daha fazla özel konuşma olanakları kalmadı. Sıcak bir biçimde vedalaştılar. Nesim ağır ağır masasına doğru yürüdü. Oradan çıkarlarken genç diplomat, "Arkadaşımız silah üreticisi mi?" diye sordu. Montelieu, hayır anlamında başını salladı. Banker. Tungsten'in silahla bir ilgisi yoksa kuşkusuz. Gerçekten de bilmiyorum. Önemli değil. Benimkisi yalnızca merak. Biliyor musunuz masadaki adamların hepsi Krupp'standı. Onun için merak ettim. Hepsi bu. 4. Bölüm. Uzun süredir sevgilisinden ayrı kalmış bir aşığın ürkek sabırsızlığıyla dönerdi Londra'ya her defasında. Bu kez sanki bir soruyla döndü. Yaşam değişmiş miydi? Yeni bir şeyler var mıydı? Sonunda bütün ulus uykudan uyanmış, yaşamaya başlamış olamaz mıydı? Trafalgar alanına ince ince çiseleyen karanlık yağmur. Whitehall'un is bağlamış kornişleri. Şose üzerinde hızla dönen araba tekerleklerinin ard arda kayışı. Sis perdesinin arkasında ırmak trafiğinin çevrilen gizli işlerin sesi. Bunlar hem bir güvence hem de gözdağıydı. Anlaşılmaz bir biçimde burayı seviyordu. Buranın hüznünü seviyordu. Oysa burada sürekli yaşayamazdı. Çünkü mesleği onu yurdundan dışarıda yaşamaya mahkum etmişti. Yumuşak, yapışkan bir yağmurun altında kalın paltosuna sarınmış Downing Caddesi'ne doğru yürürken arada bir kendini Dereske sigarasının reklam afişlerinden gülümseyen tiyatrocu Büyük Duke'nin biraz da hoşuna giderek benzetiyordu. Percy Ward'un başkentleri konusundaki acı eleştirilerini anımsayınca gülümsedi. O sözleri neredeyse bir övgü anlamında kıvançla zihninden geçirdi. Percy Ward'un arı gibi kaynaşan kumru sürülerinin altındaki kömürleşmiş Nelson karaltısına doğru yaptığı anlaşılmaz bir el hareketini tamamlayabilmek için kız kardeşinin elini bir kolundan ötekine aktarırken amansız soğuğa karşı tüylerini kabartmış gibi şişinmişti. Ah Montelieu, bak şuraya, çizgi dışı insanların, cinsel yetersizlerin yurdu. Ey Londra! Besinlerin baryumlu yiyecekler kadar iştah açıcı, bize layık gördüğün huzursuzlukların, yitirilmemiş ama çok gerilerde kalmış davaların. Montelieu gülümseyerek karşı çıktı. Aldırma, gene de bizim o. Toplam kusurlarımızın yanında çok daha büyük kalır. Ama arkadaşı böyle duygusallıkları yersiz buluyordu. Montelieu şimdi onun iç sıkıntısını, huzursuzluğunu, ulusal barbarlığı eleştiren alaycı sözlerini anımsayınca gülümsedi. Kendisi ise onunla besleniyordu, iç sıkıntısıyla. Bir tilkinin kendi inine duyduğu sevgiye benzer bir şey duyuyordu. Arkadaşı yapmacık bir öfkeyle ana vatanı olan adanın imgesine, "Ey İngiltere, Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin günde iki kez et yediği, Çıplaklar Derneği üyelerinin karlı havada sıcak ülkelerden gelen meyveleri tıkındıkları İngiltere, yoksulluğundan utanan tek ülke," sözleriyle çektiği söylevini tamamlayışını rahat, güleç bir dalgınlıkla dinledi. Big Ben birdenbire insanın tepesinden inen notalarını çaldı. Lambalar prizmadan süzülen çizgi çizgi ışıklar saçmaya başlamışlardı. Yağmura karşın 10 numaranın, yani başbakanlık, demir parmaklıklarının önünde her zamanki turistlerden, aylaklardan oluşan küçük kalabalık vardı. Birden yönünü değiştirip Dışişleri Bakanlığı'nın sessiz, kemerli yoluna saptı. Buraların yabancısı olan adımlarını şu anda hemen hemen boşalmış olan resmi yazılar dairesine yöneltti. Orada kendini tanıttıktan sonra kendisine gönderilecek postayla ilgili bir takım bilgiler verdi. Daha şatafatlı yeni davetiyeler sipariş etti. Sonra daha düşünceli bir halde ve bu haline uyan daha tetik adımlarla örümcek ağı kokan merdivenleri tırmandı. Önünde üniformalı kapıcıların kol gezdiği büyük salonun mazgal deliklerine vardı. Vakit epeyce geç olmuştu. Percy Ward'un hep merkezi güvercinlik diye söz ettiği yerdeki görevlilerin çoğu anahtarlıklara takılı anahtarlarını teslim edip gitmişlerdi. Parmaklıklı pencerelerin gerisinde, koca yapının ötesinde berisinde küçük ışık vahaları vardı. Görünmeyen bir yerden çay fincanı tıkırtıları geliyordu. Birisi koridora yığılmış postaya verilecek al renkli kutulara takılarak düştü. Montelieu kendisine yabancı olmayan bir kıvançla içini çekti. Yapacağı ilk birkaç görüşme için bile bir akşam saatini seçmişti. Çünkü Kenilworth'u da görecekti. Bu konudaki düşünceleri pek de açıklık kazanmış sayılmazdı. Ama belki de içki içmek üzere onu kulübe götürürse ona karşı olan soğukluğunu biraz bağışlatmış olabilirdi. Meslek yaşamının bir noktasında onu kendine düşman etmişti. Ama nerede hiç bilmiyordu. Çünkü aralarında açıkça ortaya çıkmış bir anlaşmazlık olmamıştı. Ama böyle bir şey vardı. Tahtadaki bir budak gibi. Öğrencilik yılları hemen hemen aynı zamana rastlıyordu. Ama ne okul ne de üniversite arkadaşlıkları vardı. Montelieu mesleğinde hiç aksatmadan adım adım ilerlerken o nasılsa takılmış, ayağını hiçbir zaman basması gereken yerlere basamamış, önemsiz bölümler arasında tıkanıp kalmıştı. Alışılmış dereceleri tıkır tıkır alıyordu ama bir türlü uygun bir akıntı yakalayamamıştı. Adamın zekasını, çalışkanlığını hiç kimse yadsıyamazdı. Neden bir türlü başaramamıştı? Montelieu bu soruyu kendi kendine hayıflanarak öfkeyle soruyordu. Şans mı demeli? Her neyse, işte şimdi Kenilworth burada personel işlerine bakan yeni bir bölümün başındaydı. Pek kötü bir yerde sayılmazdı hani, ama onun bu başarısızlığı Montevil'in suçluluk duymasına yol açıyordu. Onun yeteneklerine sahip bir adam için politika dünyalarına kapıları kapalı sıkıcı yönetim birimlerinden birinin başında bulunmak utanç verici bir şeydi. Bir çıkmaz sokak. Olumlu bir gelişme gösteremezse başarısızlık duygusunun etkisiyle başkalarını engelleyecek olumsuz güçler geliştirebilirlerdi. Montalive bunları düşünerek ağır ağır üçüncü kata çıktı. Granier'e gelişini haber vermek üzere menekşe renkli alacakaranlığın içinden krem renkli yüksek kapılara doğru yürüdü. O kapıların ardında donmuş bir yeşil ışık kümesinin içinde ikinci sekreter oturuyor, bir kitap açacağıyla pembe kurutma kağıdına şekiller oyuyordu. Buradaki kutlamaların etkisi daha bir başkaydı. Çünkü mesleksel kıskançlık onlara daha başka bir çeşni katıyordu. Granier zeki, nükteci, iyi huylu bir adamdı. Onda biraz da Fransız büyükannelerinin zihinsel çevikliği ve enerjisi vardı. Hızlı, güvenli konuşuyor, tümcelerini kağıtların üzerine konan fil dişi ağırlığın küçük hareketleriyle noktalıyordu. Montelive doğal olarak onun kullandığı dilin, geldiği sınıfın gözle görülmez ayırıcı işaretlerini, belirtisini taşıyan iyi eğitim ve inceliğin göstergesi olan bir İngilizcenin etkisinde kaldı. Anladığıma göre Berlin'deki elçiliğe uğramışsınız. Çok iyi. Her neyse, SY'yi izliyorsanız ileride işlerin nasıl gelişeceğini şimdiden kestirebiliyorsunuzdur. Ve sizin atanışınızın bizim için taşıdığı önemi de anlarsınız herhalde, öyle değil mi? Savaş sözcüğünü kullanmak istememişti. Tiyatrovari buluyordu. Düşündüğümüzden de kötü bir şey olursa Süveyş'le, hatta tüm Arap devletleriyle ilgilenmemize zaten hiç gerek kalmaz. Ama siz orada görev yapmış biri olduğunuza göre size daha fazla nutuk çekmeme gerek yok. Sizden gelecek raporları merakla bekleyeceğiz. Hele Arapça bildiğinizi düşünürsek. Arapçam kalmadı, iyice küflendi. Aman yavaş duymasınlar. Bu görevi büyük oranda ona borçlusunuz. Unuttuklarınızı kısa zamanda yeniden kazanabilecek misiniz? Hakkım olan izin verilirse. Elbette. Üstelik şimdi komisyon çalışmaları sona erdiğine göre agremen falan almamız gerekecek. Sonra kuşkusuz Dışişleri Bakanı Washington dönüşü sizinle görüşmek isteyecektir. O zaman resmi kıyafetler, el öpmeler falan. Bunlar ivedi atamalar sınıfına girer. Ama benim kadar siz de bilirsiniz, dışişleri oldum olası işleri ağırdan alır. Yüzünde zekice, hoşgörülü bir gülümseme belirdi. Bir Türk sigarası yaktı. Bunun iyi bir felsefe olmadığını pek söyleyemem. Hiç değilse siyasette genel bir eğilim olarak. Üstelik biz her zaman kaçınılmaz, çözümsüz olan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne kadar acele edersek işler o kadar karışıyor. Ne kadar telaşlanırsak güvenimizi o kadar yitiriyoruz. Hariciyecilikte insan planlar yapabilir ama yazılanı bozamaz. O Tanrı'ya kalmış bir şey. Sizce de öyle değil mi? Granier Tanrı'ya güdülerinden kuşku duyulamayacak, kendisi gibi bir dernek üyesi gözüyle bakan bu dünyacı Katoliklerden biriydi. İçini çekti, bir anlık bir suskunluktan sonra şöyle ekledi. Hayır, satranç tahtasını senin işini kolaylaştıracak bir biçimde düzenlemeliyiz. Mısır'ı herkes iyi bir lokma gibi görmez. Bu senin için daha iyi. Montelive kafasının içinde bir Mısır haritası rulosunu açıyordu. Ortada iki yanı çöllerle sınırlı yeşil bir omurga, halklarının, insanlarının tozlu olağan dışılıkları, sonra üç yene yönetimsizce yayılmış çöllere ve otlaklara doğru giderek soluklaşan renkler. Kuzeyde Süveyş, sezaryen ameliyatıyla erken doğum yaptırılmış doğunun çıktığı yarık gibi, sonra yeniden dağlarla ölü, granitin oluşturduğu kıvrımlı bileşik, sınırları noktalarla belirtilmiş haritaya coğrafi açıdan rastgele dağılımı, meyve bahçeleri, ovalar. Satranç benzetmesi çok yerindeydi. Kahire bu örümcek ağının tam ortasında kalıyordu. İçini çekerek izin istedi, mutsuz Kenilworth'ü selamlamak için yeni bir yüz takınması gerekiyordu. birinci kata, kapıcıların bulunduğu yere düşünceli düşünceli yeniden dönerken ikinci görüşmeye 10 dakika gecikmiş olduğunu fark etti, çok telaşlandı. Bunun bile bile yapılmış bir önemsemeyiş anlamına alınmaması için dua etti. Bay Kenilworth iki kez telefon etti efendim. Sizin nerede olduğunuzu kendisine söyledim. Montolev biraz rahatladı. Yeniden merdivene yöneldi ama bu kez sağa dönüp Kenilworth'un burundan kıstırmalı, çerçevesiz gözlüğünü geniş düzgün bir baş parmağa hafif hafif vurarak beklemekte olduğu odaya giden soğuk ama kokusuz koridorları geçti. Karşılıklı soğukluklarını başarılı bir biçimde gizleyen tuhaf bir coşkuyla selamlaştılar.
Vay sevgili David!
Acaba bu yalnızca fiziksel görünüşüne ısınamamaktan gelen bir soğukluk mu? Diye düşündü Montolev. Kenilworth iri yarı, domuz gibi bir şeydi. Ondaki yağ, ondaki kültür zübbeliği 100 kilonun üstündeydi. Saçları erken ağarmıştı. Tombul, manikürlü parmaklarıyla sanki bir yün ya da dantel tığı tutarmış gibi zarif bir biçimde kalem tutuyordu.
''Vay sevgili David!''
Coşkuyla kucaklaştılar. Ayağa kalktığı zaman Kenilworth'un bedenindeki bütün yağlar aşağı sarktı. Eti kablo kalınlığında ipliklerle dokunmuş gibiydi. Montolev kendinden tiksinerek istemeye istemeye
''Sevgili Kenny!'' dedi. ''Ne güzel bir haber!''
Kenilworth'un yüzünde şeytanca bir anlam belirdi.
Bu işte çok küçük, çok önemsiz de olsa bir katkımın bulunmasıyla övünüyorum. Dışişleri Bakanı'nın seni yeğlemesinde Arapcan ağır bastı. Bunu da ben anımsadım. Bellek dediğim böyle olur. İnsan kağıtlarla oynarsa nedendir bilinmez. Kıkır kıkır gülüyordu.
Yerine otururken Montalivin de oturması için bir sandalye gösterdi. Bir süre genel konulardan söz ettiler. Sonunda Kenilworth yayın balığını anımsatan bir hareketle parmaklarını birbirine değdirerek ''Biz konumuza dönelim dostum. Senin incelemen için orada çalışan bütün personelin evraklarını bir araya topladım. Hepsi şuraya sokulmuş durumda. Çok iyi oturmuş bir elçilik olduğunu göreceksin. Çok iyi. Sizin elçilik idare amiri Errol'a sonsuz güvenim var. Kuşkusuz senin kendi tavsiye mektuplarının da rolü olacak. Personel durumunu gözden geçirir bana da bilgi verirsin. Öyle değil mi? Yaverlik sorununda bir düşün istersen ha? Bir sekreter için ne düşünürsün bilemem. Daktilo havuzundakilerden birini almam dersen ama bekar biri olarak toplumsal ilişkiler açısından birine gereksinim olacak. Öyle değil mi? Üçüncü katibin senin pek işine yarayacağını sanmam.
Elbette, bunların hepsini hemen yapabilirim.
Tabii tabii, benimkisi yalnızca senin yeni yerine elden geldiğince rahat bir biçimde yerleştiğini görmek isteme.
Teşekkür ederim. Benim kendi düşündüğüm bir değişiklik var. Birinci siyasal danışman Purse Warden'la ilgili.